Aziz dostlar, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz, elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da, Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Bizleri buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademize imkan tanıyan Rabbimize sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere geçen hafta aile değerlerinden bahsetmiştik. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, aileyi inşa edecek, ihya edecek, geliştirecek, aile içi mutluluğu ve huzuru artıracak ve buna vesile olacak değerlerden bahsetmiştik. Ve ilk dört değeri sanıyorum, sevgiyi, saygıyı, güveni, sadakati geçen hafta işlemiştik. Allah lütfederse yine kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, sadakat aile üyelerinin birbirine olan bağlılığı ve sadakati ve ilişkilerinin sağlamlığı anlamındandır. Ama bu sadakati de yaşatan bazı temel yakıtlar, vitaminler vardır. İnsan sevmediği birine sadık olabilir mi? Sadık kalabilir mi? İnsan güvenmediği birine sadık olabilir mi? İnsan kendisine karşı fedakarlık yapmayan, sürekli bencil hareket eden, kalbini kıran, kendini önemsizleştiren, değerleştiren birine sadakat gösterebilir mi? Bu sorularımı haşa aile içerisinde, hocam ben aldattım çünkü sevmiyordum, hocam ben eşim aldattım çünkü ona güvenmiyordum, hocam ben sürekli aldatıyorum çünkü o çok bencil falan, fedakarlık yapmıyor, ben de haşa böyle bir şey, böyle algılamayın lütfen. Algılamazsınız ama haşa, böyle bir şey olabilemez yani. Ama aile içinde sadakatin vitamini dedik ya bunlara. Sadakatin mesela zıddı sadakatsizlik deyince aklımıza hemen işte sadakatsizlik, cinsel açıdan aldatma falan, bu hemen bu gelmemeli. Elbette o anlam da var. Tasdik etmemek de bir sadakatsizlik örneği değil mi? Destek olmamak da, bir ihtiyacını görmemek de, tam ihtiyaç duyduğu bir anda onu takdir etmemek, onaylamamak da bir sadakatsizlik örneği değil mi? Dolayısıyla bunun zıddı olarak da, sadakatin zıddı olarak da doğru olmak, dürüst olmak, birbirine bağlı olmak, birbirine verdiği her türlü sözde durmak da bir sadakat örneği olduğuna göre, hani sadakat ve sadakatsizlik, hani sadece cinsellikle örtüştürmeyin, ilişkilendirmeyin. Elbette onu da içeriyor ama sadece o değil. Çok sevdiğimiz kişilere mesela biz onunla çok sadık bir dostuz biz deriz, değil mi? Dolayısıyla aile içinde eşimizle dost olabilmek ve dost kalabilmektir sadakat. Ya da sözünde duran bir esnaf için mesela, ya o ödemesine çok riayet eden, sözüne çok sadık bir insan deriz, değil mi? Mesela bir müşteri için. O ödemesine çok riayet ediyor deriz, değil mi? Ayırttı bunu, geleceğim dedi, mutlaka gelir, değil mi? Böyle deriz. Yani aile içinde de eşlerin birbirine verdiği sözü tutabilmesidir sadakat zaten. Ya da yıllardan beri aynı yerden alışveriş yapan bir daimi müşteri için, o da çok sadık müşterimizdir deriz ya hani. İşte aile içerisinde de eşlerin birbirine bu sadakatle bağlı kalmalarına diyoruz sadakat. bunun da yaşaması için, bu sıdkı sadakatin ömür boyu devam edebilmesi için, iki cihana bizi taşıyıp cennete ulaştırması için bazı yakıtlara, bazı vitaminlere ihtiyacı vardır aziz dostlarım. İş dünyasında markalar arada yeni modeller üretir, hani kendilerini yeniler, logolarında bile değişime gider. Hani çok aşina olduğumuz rengini görünce, stilini görünce, resmini görünce hemen aklımıza onun düşmesini istedikleri, beynimize, gönlümüze girmesini istedikleri logolarında bile değişime giderler. Binalarını renove ederler, inşaatları yeniden yaparlar. Neden? Yenilik tazeliktir çünkü. Yenilik canlılıktır, yenilik güzelliktir. Her dem taze doğarız, bizden kim usanası demiş koca Yunus. Eşlerin de bu sadakatlerine vitamin olması açısından kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri, yeni yetenek ve beceriler kazanmaları lazım ki gönülde her dem taze kalsınlar. Birbirinden usanmasınlar. O da sadakatin vitamini işte. Tatlı sürprizlerle şaşırtmak, güzel cümlelerle iltifat etmek, yani tatlı bir şekilde dokunmak, güzelliğinden, iyiliğinden dem vurmak. Ya çayı bir farklı yaptıysa bugün daha güzel olmuş. Yemeği bir farklı yaptıysa bugün ağzıma daha böyle bir tat geldi. Daha lezzeti artmış falan. Bir kıyafet almışsa bugün sana çok daha yakışmış. Belki yıllardır giydiği aynı kumaş, aynı eşarp, aynı elbise falan. Ama teşekkür, takdir, maharet iltifata tabi diyor yani. Maharetin artmasını istiyorsak, bize karşı sadakatin artmasını istiyorsak, yok hükmünde yokmuşçasına davranamayız onlarla. Ya aziz dostlarım, Allah razı olsun ya. Yani ömrümüzde bir kere bile yarım yamalak gördüğümüz restorandaki bir komiye, garsona karşı bile yani masamıza tabağı getiriyor. Hiç görmezden geldiğimiz oluyor mu? Göz göze geliyoruz, yüz yüze geliyoruz. Şöyle başımızı eğip bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Çok yemeği beğenirsek şefi görmek istiyoruz, mutfağa geçiyoruz, teşekkür ediyoruz. Eğer genel bir yerde tabldot usulü bir yemek yediysek, o tabldot tabağını alıp verdiğimiz yerde mutfakta bulaşık yıkayan ablalarımıza, abilerimize ellerinize sağlık diyoruz. Zahmet verdik, hakkınızı helal edin. İnsanız biz yani. Eşimizden bunu neden esirgeyelim? Arada sırada, yani arada sırada değil mi? Hep yani. Çok özür diliyorum. Yani insanın kendisiyle alakalı bir şey anlatması hoş bir şey değil. Ama yeğenlerim öyle diyorlarmış yani. Ya Münir dayım teşekkür etmekten yemek yiyemiyor yani. Ne olacak? Daha sofraya yaklaşırken aman Allah'ım ne kadar güzel hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Ne oldu, yakıtım mı bitti? Param mı bitti? Benden bir şey mi eksildi? Benim bir kere moralim, motivasyonum geldi. İştahım arttı. Ben daha böyle bir Antepli olarak o iştahla otururum o sofra yani. Bakıp da şöyle yani beğenmemezlikten gelmek, onları aşağılamak. Yani sofra, bu siz buna sofra mı diyorsunuz şimdi? Bir sofraya böyle oturulur mu Allah aşkına? Elbette demeyiz. Peki beden dilimiz diyorsa, ağzımız, gözümüz, oramız, buramız yamuluyorsa, yüz ifademizle, asık suratımızla, sofra hazır buyur bir tanem diyen eşimizle, tamam geliyorum, birkaç dakika sonra, beş dakika sonra geliyorum, şimdi gelemeyeceğim ben falan, böyle dediğimizde küfürden öte bir şeydir bu yani. Her şeyi hazırlamış. Yani daha bak gördüğümüzde bir teşekkür yani. Oturduğumuzda aman Allah'ım, ilk lokmada aman Allah'ım ne kadar güzel yani. Allah'a da şükran borcumuz var. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez buyuruyor Allah Resulü. İnsanlara teşekkür etmeyen kişilerden olmayalım ki Allah da şükrümüzü kesmesin. Allah muhafaza. Her birine tattıkça yine teşekkür. Ya çok güzel olmuş, gerçekten çok uyumlu olmuş. Lezzetler birbiriyle alakalı. Tatlılar geldiğinde yeniden, sofra kaldırıldığında yeniden, giderken bizi davet ettiniz. Ne olur yani 10 defa teşekkür edince yakıt mı bitiyor? Hani öyle bir yakıt kadranı mı var? Hocam geldik bir yemekte 10 defa dedik, yakıt bitti. Şimdi bir daha ziyafet gitmemiz lazım bunu doldurabilmek için. Böyle bir şey yok ki yani. Bazı şeyler verdikçe artar. Muhabbet, sevgi, takdir, teşekkür, iltifat, onay, bu böyle bir şeydir yani. Siz karşı tarafa bunları verdikçe Allah da sizdekini artırır. Hatta materyalist manada para bile böyledir. Allah zayi etmem dedikten sonra bize düşen ne ki yani? Öyle diyor bir abim. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi diyor. Hep Allah yendi diyor. Yenemedim onu diyor. Yani malından tasadduk ediyor. Fakir fukara veriyor. Allah daha fazlasını ona veriyor yani. Allah'la yarış mı yapacağız haşa? Ama burada olumsuz kıyas, sürekli şikayet, beğenmeme, doyumsuzluk, hazımsızlık evin o sadakat direğine vurulan koca bir darbe olur. Mahveder yani. Değerli dostlar, aile değerlerinden bahsediyoruz. Ve sadakat en önemli aile değerlerinden bir tanesi. Sadakat yoksa daha neyi konuşalım? Ve sadakat varsa daha ne isteyelim yani? Bu değerde bir, bu türde bir önemli aile değeridir sadakat. İşte böylesi önemli bir değer de aynı şekilde bir karşı değeri hak eder. Onu hak ettiği değeri verdiğimizde aile sadakatini destekler. Aileye bir değer katar. Hani gittiniz bir tane kurşun kalem alıyorsunuz 5 liraya 10 liraya alıp hemen uzatıyor değil mi kırtasiye? Çok değerli, çok kaliteli, üzeri mücevherlerle bezenmiş falan böyle kaliteli bir dolma kalem aldığınızda bohça içinde bohça, paket içinde paket, aç aç bitmiyor yani. Onu çok özel paket yapmışlar. Ambalajı, o içerideki hani Osmanlı'nın zarf ve mazruf dediği yani. Mazruf zarfın içindeki şey değerse, zarf değersiz olabilir mi yani? Bakalım ecdadımız ne yapmış? Musaf-ı Şeriflerin mücellitleri, ciltleri ne yapmış? İlk gördüğünüzde gözü gönlü bezesin, göze gönlü hoş gelsin diye içeride Kelamullah var çünkü. Ayetullah var çünkü, Kur'an-ı Kerim var çünkü. İnsanlığa şifa olarak, nur olarak, hidayet olarak gönderilen bir Kur'an-ı Kerim var yani. Öylesine bir Kur'an sayfası olarak elden ele dolaştırmamış onu. Haşa, gazete değil. Gazete, evet açarsın, gazetedir. Dışı içi aynıdır, gazete kağıdıdır. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim bu. Ona verdiği değeri işte o paketiyle, ambalajıyla en değerli sanatkarları olmuş, zanaatkarları olmuş mücellitler. İnanılmaz böyle mücellitler, ciltler yapmışlar Kur'an-ı Azimüşşan için. Onun için bu değeri de güzel bir ambalajla paketlememiz gerekiyor. Hak ettiği değeri vermek adına. Eşlerimiz hata yapabilir. İnsan zaten. Hani hata üzerine kurulu hayatı. Allah'ım yaptığımız bilerek bilmeyerek hatalardan dolayı bizi muhasebe hesaba çekmedi. Amin Resulü Bakara'nın son ayeti kerimesinde anlatıyoruz işte, okuyoruz işte. Yapabilir. Yani temel bir benim cümlemdir. Size böyle vasiyetim gibi aziz dostlarım, dost bize yanlış yapmasına izin verdiğimiz kişidir. Hata yapmasına izin verdiğimiz kişidir. Düşman yanıma yaklaştırmam ki, düşman bana nasıl hata yapacak yani? Düşman ayağıma basabilir mi? Zaten ülke sınırından girmesine izin yok. Ayağıma basan, nasırıma basan, her gün bir gördüğüm bir şeyle benim canımı sıkan şey en çok gördüğüm olur yani. Her gün birisi canımı sıkıyorsa o en çok gördüğüm olur. Ailemdir, çocuğumdur, eşimdir, komşumdur, çalışan arkadaşlarımdır, mesai arkadaşlarımdır yani. Çünkü hep onlarla beraberim. Onların yanlış yapmasına, hata yapmasına izin veririm ben. Dost, insanların dostunun yanlış yapmasına izin verendir yani. Düşmanın yanıma yaklaştırmam. Niye ona izin vereyim yani? Dost hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bunu tolere edebiliyorsan iyiliğe iyilik her kişinin kârı. İyilik gören herkes iyilik yapar yani. Yani çok affedersiniz yani, hayvanlarda bile azıcık bir yemek veriyorsunuz kuyruk sallıyor yani. Havlıyor, miyavlıyor, bir şey yapıyor. Peşine sıra geliyor. Ama kötüye iyilik o her kişinin kârı. Herkese nasip olmaz o yani. Akrabalık değerinde de böyle demiyor mu Allah Resulü? Yani akrabalarda size gelene gitmeniz, verene vermeniz, sizi affeden bu değil ki. Yani tam hadis-i şerif metni böyle değil ama mana bu anlamda yani. Bu değil ki gerçek akrabalık. Asıl sana, kısana bollaştırabiliyor musun? Gelmeyene gidebiliyor musun? Küseni affedebiliyor musun? Mahrum bırakana sen bol bol ihsan edebiliyor musun? Bir imtihanda olduğumuzu lütfen hiçbir zaman unutmayalım yani. Eşlerimiz hata yapabilir. Biz de hata yapabiliriz. Bu sadakatin yanına sabrı katık yapıp bunun yanına bir de affediciliği yoldaş eylerseniz bu size cennete kadar refakat edecek bir ana değer olur. Taşıyıcı değeriniz bu olur. Sizi sıratla bu değer taşır yani. Fasabrun cemil. Ne kadar güzeldir değil mi? Allah sabredenleri sever. Bir de affedenleri sever. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu'anna diye Allah Resulü'nün dilinde virt olan duayı boş yere yapmıyoruz yani. Allah affedicidir, affedenleri sever. Allah'ım sen de bizi affet diye yalvarıyoruz ona. Biz affedeceğiz, o da affedecek yani. Günümüzde birçok ailede ne sabır var ne affetme var. Bilakis aşırı bir tahammülsüzlük var. Herkes burnuna kadar dolu bir şekilde yaşıyor. Hani dervişlerin verdikleri örnekte olduğu gibi dergahın kapısını açınca hani bir tasta ağzına kadar dolu tası uzatıyorlar. Yani bir damla bile alacak durumda değil. Akıllı dervişler de ona bir gül yaprağını koyuyor. Taşırmıyor tabii gül yaprağı öyle şeyin üzerinde. Hani ben size yük olmam anlamına. Aşırı bir tahammülsüzlük, aşırı bir kinlenme, aşırı bir yüklenme, aşırı bir negatif elektriklenme. Bu nasıl bir cennet yolculuğu? Bu nasıl bir iki cihan saadeti? Bu nasıl gönüldaş olmak? Bu nasıl duygudaş olmak? Bu nasıl hayat arkadaşı olarak arkadaş olmak? Bu şekilde bir savaş ortamında birbirine düşman hale gelmiş olan çiftten biz nasıl sadakat bekleyeceğiz? Bazen hani savaş ortamında bulunmadık ama bulunanlardan dinledik savaş anılarını. Televizyonlara dizi oldu, filmlere konu oldu, senaryolara. Düşmanına bile sadakatle davranan çok adaletli, namuslu, İslam tarihinde de, Osmanlı tarihinde de, Türk tarihinde de, dünya tarihinde de bir sürü örneklerini gördük yani. Rus çarının Şeyh Şamil'e davranışı nasıl açıklanabilir başka türlü? Nasıl açıklanabilir yani? Rivayetlerde hani onun abdest almasında bile suyu döktüğü söyleniyor. İzzet sahibi olursa bir insan. Hani bu anlamda savaş ortamı derken hani son dönemde Hamaslı kahraman mücahitlerin o mükemmel sadakat örneğine de değinmeden geçemeyeceğim. Bundan bahsetmeden geçersem hakları kalır o mücahitlerin. Ne dedik? Sadakat içinde güvenilir olmayı, doğru olmayı, emin olmayı, adaletli olmayı, empati geliştirerek merhametle davranmayı da barındırır. Peki ne öğrenebiliriz Hamaslı mücahitlerin bu esir takasındaki davranışından? Buradan aile sadakatine, şirket sadakatine, toplumsal sadakate, milli sadakate nasıl bir örnek çıkar? Üçüncü esir takasında da daha önceki esir takaslarında olduğu gibi gönül ferahlatan sahnelere şahit olduk hep birlikte. İslam'ın yeniden bir barış dini olduğunu bütün gönüllere kazdı bütün dünyada bu sahneler. Etkilendi insanlar, akın akın Müslüman olan insanlar oldu. 16 ay aziz dostlarım, dile kolay ya, 471 gündür Hamaslı mücahitlerin elinde esir olan İsrailli rehineler yine güle oynaya getirdiler Birleşmiş Milletler temsilcilerine teslim edilirken. İsrailli alçaklar işkence etmişler, tecavüz etmişler, organlarını çalmışlar, orasını burasını deşmişler, mahvetmişler. Bir yılda, 1,5 yılda 15 yıl yaşlandırmışlar türlü işkencelerle, aklını başından almışlar. Travmalar yaşatmışlar. Onlar öyle teslim ediyorlar. Bazen de çürümüş cesetlerini teslim ediyorlar yani. Öldürmüşler yani, katletmişler. Ama Hamaslı mücahitler nasıl teslim ediyor? İçeriye su girmiyor, yakıt girmiyor, gıda girmiyor, herhangi bir yardım olmuyor. Ama yememişler, onları yedirmişler. 50 bin insan şehit oldu orada bombalar altında. Açlıktan ölenler, tıbbi imkansızlıktan ölenler ama onlar rehinelere çok güzel bakmışlar. Bu sebeple kendilerini esir alan Hamaslı mücahitlerle duygusal anlar yaşadı İsrailli rehineler. Sarılanlar oldu, tokalaşanlar oldu, çak hareketi yapanlar oldu, el sallayanlar, boynunu büküp muhabbetle bakanlar, alasmadık diyerek böyle elini kaldırıp gönlüne götürüp sizden razıyız diye beden diliyle bunu söyleyenler. Hatta Hamaslı mücahitler bu son yolculuklarda birer hediye takdim ederek elleri hediyeli uğurladılar esirlerini. Benim gönlüm parçalandı. Hocam nerede burada sadakat? Müslüman davasına sadık olur aziz dostlarım. Müslüman güvenilir olur, Müslüman emin olur. Müslüman zulmetmez, Müslüman adaletli olur. Müslüman Allah Resulü'nün tavsiye ettiği şekliyle esirlerine bile en iyi davranacak bir muameleyle bütün dünyaya örnek olur. İşte bu değeri yaşattıkları için Allah da onları bütün dünyanın kalbine yerleştirdi. Bugün dünyanın bütün şehirlerinde Filistin şarkıları söyleniyor. Filistin yürüyüşleri, Gazze yürüyüşleri söyleniyor. Artık İsrail'i sevmiyor dünya. Şimdi sorarım size. Yalnız şok edici bir soru. Aman dikkatle dinleyin aziz dostlarım. Şok edici bir sorum geliyor. Hamas 16 ay esir aldığı düşmanlarını güle oynaya uğurlarken biz yıllarca aynı evde yaşadığımız, aynı yastığa baş koyduğumuz eşlerimizle Allah göstermesin bir ayrılık kararı olduğunda ayrılırken acaba nasıl ayrılmamız gerekiyor sorarım size. İşte bu da bir sadakat işte. Evet nikah bitebilir, sevgi gidebilir ama çocuklarının annesi, eski eşin, artık 8 milyar insandan farklı bir hukukunun olduğu çok özel bir insan var karşında ayrılsan da. Sırlarını ifşa etmeyeceksin, ulu orta hatalarını anlatmayacaksın, ona da sadakat göstereceksin. İhtiyacı varsa göreceksin. Develer yükü bir şeyler verdiysen bile onları geri almayacaksın. Kur'an-ı Azimüşşan ifadesiyle. Bu da sadakat işte. Diyelim çocuklar hanımefendi aldı. Sonuçta senin çocukların, sizin çocuklarınız yani. Onu muhtaç bırakmamak, o da bir sadakat. Mirasından o çocukları mahrum bırakmamak, malından mülkünden, o da bir sadakat. Bunları mecburen değil, kerhen değil, kanunen değil, örnek bir Müslüman nasıl davranırı bütün dünyaya göstermek, İslam'ın unutulan o güzelliğini, özelliğini yeniden ihya edip hatırlatmak kastıyla yapmak da davaya sadakat işte. Bundan güzel bir sadakat olabilir mi? Yine aynı şekilde 471 gün esir tuttuğu düşmanı ile duygusal bir bağ kurmuş Hamas. Onları rencide etmemiş. İsrailli alçakların yaptığı gibi işkence etmemiş, tecavüz etmemiş. Çok iyi bakmış ki güle oynaya teslim ediyor şu anda. Peki, sorarım sizlere. Şirketlerde yıllarca aynı hedefi birlikte koştuğumuz, aynı departmanda projelerle çalıştığımız, gece yarılarına kadar mesailere kaldığımız, çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdığımızda, şirketlerden ayrıldığımızda, yıllarca helalinden ekmeğini yediğimiz patronumuzdan ayrıldığımızda acaba nasıl oluyor bizim gidişimiz? Ayrılan elemanların gidişi nasıl oluyor şirketlerden? En azından Hamas'ın esirlerini uğurladığı güzellikte yapabiliyor muyuz ayrılışları? Bunu sormamız lazım. Gidişlerimiz İsrail esirlerinin Hamas'tan ayrıldığı andaki gidişlere benziyor mu acaba? İşte bütün bunlar İnsanın da kendisine ve davasına sadakatiyle alakalı da bir durumdur. Bütün Gazze'de gördüklerimiz bugün, toprak sattı iftirasıyla rencide edilen Filistinli kardeşlerimin davalarına sadakatini görüp göreceğimiz en üst seviyede bize anlatıyor muhteşem bir örnek olarak. İşte bu da bir sadakattir. Dini sadakattir, milli sadakattir, vatani sadakattir. Bu sadakat size değer kazandırır, izzet kazandırır. Kendini, eşini, çevresini aldatırsa kişi, onun hayrı da, izzeti de yok olur. İzzetini kaybeder. Onun için bizi aldatan bizden değildir demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aldatmadan, sıdık-ı sadakat içinde onu tasdik eden, birlikte yol yürüyen, güvenilen, onu destekleyen, Allah böyle bir sadakat lütfeylesin bize. Amin. Çok önemli bir aile değerinden bahsetmeden geçemeyeceğim aziz dostlarım. O da sorumluluk. Her bireyin aile içerisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ailenin temel değeri. Bugün Harvard'da, hani beğenmediğimiz Amerika'da bile ehli namus pedagoglar, psikologlar, daha küçücük çocuklara bebeklik çağında bile bazı temel ana sorumluluklar verilmesiyle alakalı önerilerde bulunuyorlar. Ne olur diye yalvar yakar, çocuklara sorumluluk verin, sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirin. El bebek, gül bebek, böyle koruyucu anne olarak, ben yekten öldürmek diyorum bunu, yok edici korumacılık. Bir korumacılık var ama bu yok ediyor. Yekten yok ediyor çocukları. Yok edici korumacılık. Bu ne demek? Ya şöyle bir örnek vereyim mesela. Diyelim çocuğunuz halterci ve gelecek sene şampiyonalar var ve ona katılacak. Dünya şampiyonası var, ona katılacak. Binaim Süleymanoğlu gibi. Ne yapması lazım? Yani bir haltercinin şampiyonaya, dünya şampiyonasına hazırlanırken ana sorumluluğu sizce nedir? Vücuduna dikkat edecek, kas gelişimine dikkat edecek, beslenmesine dikkat edecek, zaman yönetimine dikkat edecek. Ama kas gelişimini de o ağırlıkları kaldıracak bir güce eriştirebilmek adına antrenman yaparak lifleri daha kuvvetli hale getirecek değil mi? Ama yok edici korumacılık şimdi. Hani ilahilerde var ya, bir elimden annem tuttu, bir elimden babam. Ya da tam tersi, bir elimden babam tuttu, bir elimden annem. Bey bey, yavrucak bel fıtığı olmasın. Hele biz de gidelim onunla antrenmana. Podyuma çıktığında, antrenör o ağırlıkları koyduğunda bizim çocuğun beli sakatlanmasın, ağır, yazık olur ona. Biraz sen tut, biraz yardım edelim. Bir yıl anne baba bu yardımı yapsa, bir yıl sonra dünya şampiyonasında Allah rızası için sorarım size, bu çocuğun herhangi bir rekor kırma şansı var mı? Ya da bir yıl sonraki o rekorlara göre o bütün ağırlıklar verildiğinde tek başına sahnede onu denediğinde ya boynu kırılacak, ya ayağı kırılacak, ya bel fıtığı olacak, bir şey olacak yani. Ya da pes edecek, ben bunu yapıyorum diye diskalifiye olacak, elenecek, gidecek yani. Onun için yekten yok ederek bir korumacılık yapmayalım yani. çocuğun ödevini yaparsan, dersini onun yerine çalışırsan, onun yerine bütün yapması gereken sorumlulukları, işte yatağını toplarsan, odasını temizlersen, yemeğini ayağına götürürsen, gayemiz ne, derdimiz ne? Onun sınavı var, onun dersi var, onun yazılısı var, onun işte testi var. Hayat sınavı ne olacak? Hayat sınavındayız, bir ebediyet sınavındayız. Üniversite sınavı ne ki? Ahiret sınavı. Ahiret sınavındayız şu anda, Allah'ın sınavındayız. Kulun sınavını önemsiyor anne babalar. Onun için diyorum Türkiye'de çok büyük iki tane put var tapılan. Test, sınav putu ve üniversite putu diye. Bunu sizin o güzel gönlünüze tevdi ediyorum aziz dostlarım. Az anlatıyorum, siz lütfen çok anlayın yani. Allah sevmiyor bu şeyi. Allah'ın yaptığı bir imtihanda başka imtihanlar ön plana geçemez yani, geçirilemez yani. Bu da bir sorumluluk işte. Ya bir futbol takımında düşünün. Ya kendisinden beklenen sorumluluğu yerine getirmeyen futbolcu ne yapılır? Islıklanır, yuhalanır, şişeler atılır falan. Elinden gelen gayreti göstermezse, böyle çok uyuşuk, tembel, hımbıl hımbıl oynarsa, ruhsuz oynadı diye, ruhsuzlukla atfedilir. Yani ruh yok diye atfedilir onda. Aile de böyledir. Nasıl ki maçta kaleci tam penaltı atılırken yürüyüp yana çekilse yani, İhanetle sonuçlanır bu olay ve takımdan atılırsa, diskalifiye edilirse, yok edilirse, o takımdan men edilirse, aile kalesini terk eden kişi gözden ve gönülden ırak olur. İlahi anlamda da gözden gönülden ırak olur, Allah korusun. Çünkü Allah'tan aldık eşlerimizi emanet olarak. Çocuklarımız cennetten bize geldi emanet olarak. Alem-i ervahtan, ruhlar aleminde bir yaşantıdan bizim evimize, bizim yuvamıza düştü. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Ey oğlum Sultan Veled. Oğlu Sultan Veled'e böyle demiş o büyük insan. Bizim dünyaya gelme sebebimiz senin dünyaya gelmen içindir. Yani kendi dünyaya gelme sebebini oğlunun bir vesilesi olarak görüyor. Oğluna vesile olmak için gelmiş. Bir aracı yani. Asıl gayem sensin diyor, evladım diyor yani. Bunu söylerken de günümüzün bu evlatlara tapınan aile tipindeki, hani aman o sınavı kazansın, aman bizi mahcup etmesin, aman o ben yapamadım o bir üniversite okusun, aman ben olamadım o bir doktor olsun gibi tapınma seviyesinde böyle seferberlik ilan edip onu firavun gibi piramidin tepesine yerleştiren aile tipinde de öyle de olmamalı. Onu kastetmiyorum. Ama sadaka-i cariye adına kurrat-ı ayun olması, yavrularımızın bizim için göz aydınlığı olması, amel defterimizi kıyamete kadar açık tutacak bizden sonraki hayır hahımız olması, bizim de umurumuzda olsa gerek yani. Bu da tek taraflı bir şey değil. Bizim de bir kazancımız var yani. Ahlaklı, sorumlu, iyi, erdemli, Müslüman çocuklar yetiştirdiğimizde bunun bize de bir kazancı olacak. Ama hani bugün kişinin ailesine karşı sorumluluklarını önemsizleştiren küresel bir çeteyle karşı karşıyayız aziz dostlarım. ...80'li yılların ortalarında bunu feminizm hareketiyle yaptılar. Kadının evi, ailesi, kocasıyla ilgili yaptığı tüm fedakarlıklar kölelik sayıldı o dönemde. Kadın ailesizleştirilmeye çalışıldı. Kadının sözüm ona kendi ayaklarında durması, feminist olması, kadınları savunması, kadın onuruyla özdeşleştirildi. Yani Müslüman kadınlar onursuz mu? Haşa. Bu tür safsatalarla kadın aileden çalınmaya, dışarıya alınmaya, sokak seni bekliyor falan sloganlar böyleydi yani. Sokağa çık, beden senin bedenin, karar senin kararın. Bunun direkt bizzat İslami değerleri yok etmek için uydurulan bir akım olduğunu Amerikalılar yıllar sonra kendileri itiraf ettiler bizzat. Sonra feminizmden sonra kadın iş gücü geldi. Neymiş? Hani bir ülkede kadın iş gücü ekonomiye katılmazsa ülke canlanmazmış yani. Bunun böyle olmadığını hani az buçuk ekonomi bilgimizle İnanılmaz bir şekilde biliyoruz yani. Bunun bir ülkeyi yok ettiğini, kadın iş gücü safsatasıyla aileyi yok etmenin ülkeyi yok ettiğini biliyoruz. Kadını aileden çekince evlilik yaşı ötelendi. Evlilikte yaş geldi 30'a dayandı. Çocuk sayıları düştü, tek çocuğa dayandı. Tek çocuklar ertelendi, ötelendi, yok çocuğa dayandı. Ben size söyleyeyim. Sizi kandırmaktan Allah'a sığınırım. 2 gün evvel Elon Musk'a paylaştım bunu. Bir tweetinin altında Avrupa ölüyor, Amerika ölüyor, insanlık ölüyor. Bu nüfus artışıyla biz sonumuzu hazırlıyoruz diye bazı istatistikler vermiş. Dedim yani Amerika'yı, Avrupa'yı böyle söylemeniz önemli ama acaba sizin şirketiniz nasıl? Çünkü Amerika'da biz biliyoruz milyar dolarlık, trilyon dolarlık şirketlerde yumurtalık dondurma hakkı diye sözüm ona bir hak, bak bir hak veriyorlar sanki. Hani size bir hak verilince ne yaparsanız o hakkı kullanmaya çalışırsınız. Ama bir soykırım, bir dayatma bu aslında ama böyle paketliyorlar. Kadınlara yumurtaları dondurma hakkı verilmiş. Aman aman ne kadar da güzel bir hak değil mi? Neymiş bu? Aziz dostlarım, bana kulak veriyor musunuz? Beni dinliyor musunuz? Batı'nın çirkefliğini, yok oluşluğunu, melanetini bundan daha güzel anlatacağım başka bir örnek ben bilmiyorum yani. Bize dayattıkları bütün akımların işte çıkıyor. Laiklik dediler. Hani din ve vicdan özgürlüğüydü, din ve vicdan hürriyetiydi. Ne olduğu çıktı ortaya. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sapkın karikatürlerle saldıran ahlaksızların karikatürlerini laikliğin ana vatanı Fransa'da bütün kamu binalarının cephesine yüzlerce metrelik afiş afiş astılar Paris'te. Hani din liderlere saygılı olacaktın? Hani dinlere eşit mesafede olacaktın? Hani bu özgürlüğümü, vicdan özgürlüğümü koruyacaktın? Sonra anladık ki bu İslam'ı yok etmekle alakalı bir şeymiş. Müslüman ülkelere pazarlıkları, laiklik, o din ve vicdan özgürlüğü bilmem ne falan değilmiş o yani. İslam ya, İslam'dan güzel özgürlük mü var? İslam'ın olduğu bütün yerlerde, Endülüs'te nasıl Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar bir arada yaşadıysa, Osmanlı'da nasıl Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar bir arada yaşadıysa, İslam niye illa bir laiklik, maiklik bir şey tutturuyoruz yani? Ne gerek var ki uygulamaya? Bakalım en iyisini biz yapmışız. Ecdadımız yapmış, sahabe-i kiram yapmış, Allah Resulü yapmış, Hulefai Raşidin yapmış. Dolayısıyla şeye geleceğim. Yani bundan iyi anlatan bir örnek, ben Batı'nın alçaklığını bilmiyorum. Namussuzluğunu, ilkesizliğini, sefihliğini, düşkünlüğünü, pisliğini, çirkinliğini ne derseniz artık. Amerika'nın en büyük şirketlerinde kadın çalışanlara diyorlar ki evlenmeyin. Tabii insanlar evlenmek istiyor. Orada da dinine önem veren, mezhebine önem veren, Amerikan nüfusunun çoğalması için çabalayan, böyle haçlı zihniyetine sahip de olan falan bir grup insan da var orada. Onlar da aileyi korumaya çalışıyorlar. Evleniyorlar. Şimdi evlenmeyin dedi, dinletemedi ya. O zaman diyor bari çocuk yapmayın. Yapıyorlar. O zaman bari diyor çok çocuk yapmayın. Belli teşviklerle bunu ayarlıyorlar işte. Tek çocuğa daha fazla teşvik, daha fazla maaşta bilmem ne falan ayarlıyorlar bunu. Peki bu da mı olmadı? O zaman diyorlar size yumurtaları dondurma hakkı veriyoruz. Yumurtaları dondurmak da Amerika'da 20 bin dolara falan mal oluyor. Bu parayı size ücretsiz veriyoruz. Amerika'da sizce ücretsiz böyle bir şey verirler mi yani? Koskoca Kaliforniya yangınında 750 dolar yardım yaptılar. Gördünüz işte. Amerika vermez böyle bir şey. Avrupa vermez. Böyle babasının hayrına bir şey vermez yani. 20 bin dolar veriyorlar. Kendi kadınına doğumunda, kendi vatandaşına yardım etmeyen bir Amerika 20 bin doları nasıl veriyor? Sen 20 bin dolar doğumda vermiyorsun Amerikan vatandaşı kadınlara. Diyor ki, alçaklığa bakın aziz dostlarım. Ey kadın çalışanlarımız, evlendiniz ama lütfen çocuklarınızı yapmayın. Yumurtalarınızı dondurun. Emekli olduktan sonra 20 yıl sonra, 25 yıl sonra bunu tüp bebek yöntemiyle çocuk yaparsınız. Kadının geldi yaşı 55'e 60'a. Yani kadına anneanne babaanne olma yaşında çocuk sahibi ol diyor. Bunun pedagojik, psikolojik, sosyolojik şeyini düşünür müsünüz bir lütfen? Kölelikten başka bir şey değil. Çünkü diyor sen çocuk sahibi olursan doğum izni diyeceksin, ayrılacaksın. Ondan sonra emzirme izni diyeceksin, arayacaksın, çocuğun hasta olacak gideceksin, ondan sonra onun okulu çağıracak, mezuniyet gideceksin, yani bana vermeyeceksin, her şeyin de benim ol diyor. Her şeyiyle ailesinin olan kadını çaldılar, şimdi her şeyiyle kendilerine ait bir köle istiyorlar. Bunu anlayın Allah rızası için. Şu anda biz de bu çetenin baskısına maruz kalarak maalesef yenildik. Çocuk sayıları düştü, tek çocuğa dayandı. Şimdi biz o yıllarca övündüğümüz dünyanın en hızlı büyüyen nüfusu falan öyle bir ülke olmaktan çıktık. Avrupa'nın bile gerisine düşük şu anda. Avrupa Birliği'nde 6. sıradayız doğum oranlarında. Bu milli bir felaket. İşte Elon Musk bile dediğim gibi insanlığın sonunu getirecek tehdit, ana tehdit bu diyor yani. Nüfus artış hızının asgari limitin altına düşmesi, ortalamanın altına düşmesi. Bizzat TÜİK'in açıkladığı istatistikler bir imdat çığlığı başlı başına. Mesela aile değerleri olarak bakarsak neydi bizim eskiden aile değerlerimiz? Hani bizim antebazıyla yorum erken baş göz edeyim bu yavruyu. Aklı kalmasın başka yerde derlerdi. Aman everin gitsin hemen yorum derlerdi. Bizim aile değerlerimiz olarak eskiden erken yaştı ki kanun bunu 18 demiş mesela. Hani Osmanlı döneminde 18'den erken doğdu. 14'te oldu, 15'te oldu, 16'da oldu. Amerika'da dünyanın birçok ülkesinde de böyle bu tarz evliliklere izin veren yasal düzenlemeler var. Sonra erken evlen. Sonra çok çocuğa sahip olmak. Sonra geniş aileyle birlikte yaşayarak. Ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraberdir demiş büyük şeyhimiz Şeyh Edebali. Rahmet olsun. Ana, temel aile değerlerimizdi bunlar. Şimdi Müslüman camianın sözüm ona anlı şanlı profesörleri, psikologları bile erken yaşta evlenen gençlere terapide siz aklınızı kaçırdınız, derdiniz neydi yavrum diyorlar. Erken yaşta çocuk sahibi olanları yadırgıyorlar. Erken yaşta 4-5 çocuğu olanlar abes bir şey yapmış gibi böyle gözleri açılarak ne 5 çocuğu mu var? Bu bir taciz. LGBT sapkınlığına düşmüş kişiler gittiğinde ne sen öyle bir şey mi yapıyorsun demiyorsun. Bu senin cinsel tercihin, normal karşılıyorsun. Nasıl bir tersine döndü dünya ben anlamakta zorluk çekiyorum aziz dostlarım. Daha iyi anlatabilmek adına ciğer yangınımı, gönlümün yangınını size bazı istatistikler vereyim lütfen. Hani siz elinizi vicdanınıza koyun anlayın. Yıl 2001. 2001'de 24 yıl evvel aziz dostlarım Türkiye'de 1.323.850 bebek doğmuş. TÜİK'in resmi sayfasından istatistik bu. Dünyada bu toplam doğurganlık hızıyla ilgili bir şey var, bir istatistik var. Bu şu demek, hani 1000 kadında doğum oranı kaç diye, hani gördüğünüz o 1.7'ler, 1.2'ler, 2.5'ler falan onu gösteriyor yani. Bütün dünyada bilinen şey şu, eğer nüfusa oranla 2.10'sa bu istatistik, yani 1.323.000 bize bir şey söylemez ama bunun nüfusa oranlanmasında bir rakam çıkar ortaya. O eğer 2.10'un üstündeyse nüfus kendini yeniliyor, artıyor demektir. Doğurganlık hızı yüksek demektir. Bu ülkenin genç nüfusu daha fazla demektir. Ve bu ülke milli, dini, manevi, ekonomik olarak ihya ediyor kendi kendini, yeniliyor demektir. Öbür türlü yaşlanıyor, ölüyor, göç almak ihtiyacında, dünyanın başka milletlerine muhtaç demektir. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın olduğu gibi. 2001 yılında 1.323.850 doğumla bu toplam doğurganlık hızı dediğimiz o 1000 kadındaki doğum oranı da 2.38'miş. Yani bu 1000'e göre yüzdelik rakamla söyleniyor. Yani şöyle daha basit açıklamak için söyleyeyim. 1000 kadından 23'ü doğurmuş 2001 yılında. Yani 1.76, 80, 50 onlar kafanızı karıştırabilir. Ben açılımını söyleyeyim size. Yüzdelik değil bindelik dilim de vereyim öyle daha rahat anlarsınız. Peki 20 yıl sonra ne olmuş? 200 bin düşmüş bebek sayımız. 200 bin 20 yılda. 1 milyon 121 bine düşmüş. Doğurganlık hızı ne olmuş? 1000 kadından 23'ü doğuruyormuş. 1000 kadından 17'si bebek sahibi olmuş. 2020'de. 21'de 1 milyon 79 bine düşmüş. Yani 1000 kadından 17'si bebek sahibi olmuş. 2022'de 1 milyon 35 bine düşmüş doğan bebek. 1000 kadından 16'sı bebek sahibi olmuş. 2023'te 958 bine düşmüş. 400 bin fark var arada. 1000 kadından 15'i doğurmuş. 15'i bebek sahibi olmuş. Ve 2024'te en son geçen sene istatistikleri açıklandı. 937 bin 369 bin bebek doğdu Türkiye'de. Yani 1000 kadından 12'si bebek sahibi olmuş. Yarı yarıya düşmüş. Ben size öyle söyleyeyim. Yani 24 yıl önceye göre 2001'de 1000 hanımefendiden 23'ü bebek sahibi olurken şimdi 12'si bebek sahibi olduğunu yarı yarıya düşmüş. Bu size neyi açıklıyor? Ölüyoruz. Türkiye yok olmakla karşı karşıya. Cumhurbaşkanımızın 15 yıl evvel 3 demesi, şimdi 5 demesi boş yere değil. Bilimsel bir gerçek söylüyor Erdoğan. Peki bu olurken başka bir istatistik neyi söylüyor? Sıkı durun. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29.2 oldu. 18'di bu. Daha evvel. 18'di. Genetik olarak en güçlü olduğu, biyolojik olarak en formda olduğu, gen aktarımında en başarılı olduğu dönemdeydi. Genç diyoruz ya delikanlı, deli kız. Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum bu istatistikleri. Amerika'nın dediği olur, biz de kadınlarımıza 5 yıl sonra, 10 yıl sonra duyarsanız, bize çalışın, emekli olun, yumurtalarınızı donduralım, 20 yıl sonra çocuk sahibi olun tüp bebek yöntemiyle. Bizde de 55-60 yaşında yeni anne olmuş hanımefendiler görürseniz, ya Münir Hocam bunu bize 20 yıl evvel, 10 yıl evvel, 5 yıl evvel anlatmıştı dersiniz. Aziz dostlarım ne olur beni anlayın. Allah rızası için. Türkçesi ölüyoruz. Yeniden milli, dini, manevi. Ya demin söyledim işte laikliğin kalesi bilmem ne falan Fransa diyoruz. 1.84 ile geçti yani. Yani bizde 16 bebek 1000 kadından 16 bebek oluyor. Onlar da 1000 kadından 18'i. İki fazlaları var Fransa'nın. Hani beğenmediğimiz Fransa, hani Avrupa diyoruz işte bunlar artık çocuk da doğurmuyor, işte benciller evlenmiyor bilmem ne falan. Geçmiş Türkiye'yi, bundan daha acı bir şey olabilir mi? Ne olmuş derseniz ben size şöyle söyleyeyim. Bu küresel çete hızla Türkiye'yi ailesizleştiriyor. Tabii burada bu küresel çetenin elinde film platformları var. LGBT fuhşiyat çetesi var, ilaç çetesi var. Yeni doğum çetesi var, yeni doğan çetesi var. Bir taraftan doğmasın peşindeler, bir taraftan doğanları öldürmek peşindeler. Nasıl mücadele edeceğiz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını boş yere aile yılı ilan etmedi bence. Allah rızası için yani. Siz de bu yılı ailenizin yılı ilan edin. Kendi ailenizde aile değerlerini yeniden ihya etmek için, aileyi yeniden geliştirmek için, aileyi yeniden daha değerli bir hale getirmek için, çocuklarınızın gündemine de aile olmayı, aile kurmayı, yuva kurmayı, çocuk sahibi olmayı, evlenmeyi, zürriyet sahibi olmayı, yeni bir nesil yetiştirmeyi, Türkiye yeniden, ümmeti yeniden ihya etmeyi, inşa etmeyi siz de onlara nakşedin. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla müfredatta böyle bir şey yok. Aile olmakla alakalı, erken yaşta evlenmekle alakalı, çok daha fazla çocuk sahibi olmakla alakalı, bir hanımefendinin kocasına itaatiyle alakalı, bir beyefendinin hanımefendiye sevgisiyle, ona hizmetiyle, hizmetkar liderliğiyle alakalı. Böyle bunu örneklik gösterebileceğim müfredatta bir şeyler yok. Bunu siz yapacaksınız yani. İnşallah bu vesileyle müfredat da bir güncellenir. Sayın Milliyetin Bakanımız bu konulara ağırlık verir. Müfredata ailenin de değerli olmasıyla alakalı, gençlerin bekarlık sultanlıktır yaftasından kurtularak bu yalana kanmadan aile olmaya çabalamasını kolaylaştıracak değerler de inşallah müfredata nakşedilir. Bizim de yüreğimiz ferahlar. Ama bu gidişat şu anda bu şekilde gidişat değil. Sadece devletin çabasıyla da olacak bir şey değil. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ilanı çok çok çok önemli bir şey. 2025 yılı Türkiye aile yılı. Ama sizden istirhamım, siz de bu yılı aile yılı ilan ederek, bu yılın ana temasını aile ilan ederek, aileyi ihya edecek, aileyi inşa edecek, aile seminerleri, aile faaliyetleri, aile kitapları, aile çalıştayları, aileyle alakalı doktora tezleri, üniversitelerde bununla alakalı sempozyumlar, neler yapabiliyorsanız. Bu yılın inşallah ailenize sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, esenlik getirmesini yazdığımda hepinizi, her birinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. İnşallah gelecek hafta yine aile derlerine devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.